Ayrım 12, sayfa 145. Artık geceleri uyuyamamak adet haline gelmişti bende. Sabaha kadar gözümü kırpmadım desem doğru söylemiş olurdum. Berbat bir şekilde yataktan kalktım. Kan deveranımı düzeltmek için sıcak suyla sıkı bir duş yaptım. Saat 11'e kadar bütün gücümü kullanarak sabırla bekledim ve saat tam 11'de Gül'ü aradım. Tatlı sesiyle "Merhaba" dedi bana. Benim sesim buz gibi çıkmıştı. Ya da benim kulağıma öyle geldi. Gül: "Efendim?" "Ben bir karar aldım." "Ne kararı?" "Ben bu ilişkiyi kaldıramayacağım. Son vermek istiyorum. Sesimin titremesini engelleyemediğimi hissediyorum." "Neden?" diye sordu. "Sebep dün yemekte konuştuğumuz konu mu?" "O da sebeplerden biri. Ama asıl neden aramızdaki yaş farkı ve sevgiyi, aşkı farklı algılamamız. Çok düşündüm ama başka çaremiz yok sanırım." Gül bir süre hattın öbür yanında sessiz kaldı. Sonra soğuk bir şekilde sordu. "İyi düşündün mü? Bu son kararın mı?" "Evet Gül." "Sen bilirsin. Nasıl istersen öyle olsun," dedi. Tam düşündüğüm gibi cevap vermişti. Soğuk, ilgisiz ve gerçekten sevmeyen bir kadının rahatlığıyla ve sonra da pat diye telefonu yüzüme kapatmıştı. Donup kaldım. Tabii bu ihtimali de hesaba katmıştım. Ama doğrusunu söylemek gerekirse aklıma gelen son olasılıktı bu. İçimi korkunç bir yeis kaplamıştı. Yüzüme karşı sevdiğini söyleyen, her fırsatta takdir ifadeleri kullanan genç bir kızın bu kadar rahatlıkla sırt çevirmesini, hiçbir şeyi yaşanmamış gibi kabullenmesini hafsalam almıyordu. İlk şoku atlatınca "Şeytan görsün yüzünü" diye homurdandım sertçe. Bu ne vefasızlık, ne vurdum duymazlıktı. Kanım donmuştu. Galiba çevresinde ona ilgi duyan tüm erkeklere böyle davranan, bencil, sadece kendini düşünen bir yaratıktı. Zaten narsist bir yapısı vardı. Kendi benliğini seven, kendini dünyanın en güzel kadını sanan biriydi. Çevresinde ona aşık olan erkeklerle neden uyuşmadığını da şimdi daha iyi anlıyorum. Alper'i de, Ahmet'i de neden kaçırdığını tahmin etmek hiç de zor değildi. Bu denli biganeliğe hangi erkek tahammül ederdi ki? Üstelik onlar gençti, çabuk unuturlar. Bir başka kadına sevdalanabilirlerdi. Aralarındaki en şanssızı bendim mutlaka. Yaşım itibariyle böyle gönül maceralarına müsait olmadığımdan daha çok sarsılmıştım. Şimdi Alper'e de, bizim Ahmet'e de hak veriyordum. Hatta isimlerini şimdi hatırlayamadığım diğer sevgililerine de. Hepsi yerden göğe kadar haklıydılar. Hangi genç tahammül ederdi ona? Benim gibi yaşlı bir adamı bile 15 günde bezdirmişti. Telefonun başından fırladım. "Oh be!" diye rahatladığımı ifade eden bir homurtu çıktı ağzımdan. Ölüm yoktu ya ucunda. Bir iki gün arar durur, sızlar özlerdim ama sonunda da unuturdum elbet. Şunun şurasında tanıyalı daha ne kadar olmuştu ki? Hiç de gözümde büyüteceğim bir mesele değildi. Hatta sevinmeliydim. O yaşta bir kıza aşık olduğum için elinde sonunda çevreden çıkabilecek dedikodulara, dudak bükmelere de böylece set çekmiş oluyordum. Rahatladım bir süre. Neredeyse zil takıp oynayacaktım. Artık kapanmıştı bu mesele, çok şükür. Keyfimden evin içinde ıslık çalarak dolaşmaya başladım. Ama daha sonra bütün bu davranışların yapay olduğunu hisseder gibi oldum. Kendimi aldatıyordum. Sevinmem lazımken neden şimdi yüreğimde garip bir burukluk başlamıştı? Yoksa onu unutmak tahminimden daha mı zor olacaktı? Tekrar oturdum. Ruhumdaki kasvet şiddetleniyordu. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. İnanamıyordum. Daha telefonu kapatalı 10 dakika olmamışken onu çoktan özlemeye başlamıştım. Tekrar yerimden fırladım. Çaresizlik içinde evimin salonunda turlamaya başladım. Aman Allah'ım, onun yokluğuna nasıl katlanacaktım? Telefon ettiğime çoktan pişman olmuştum. Ne halt etmiştim? Neden onu olduğu gibi kabullenemiyordum? O yaştaki bir kızın bana aşık olmasını, sevgime sadakat göstermesini beklemek hamervahlık değil miydi? Kendime lanetler okuyordum. Gelip telefonun önüne çöktüm bir daha. Hemen aramalı ve az önceki dengesiz davranışlarımdan dolayı özür dilemeliydim. Tek yapabileceğim şey buydu. Birkaç kere telefona sarıldım. Ama o kahrolası gururum bana mani oldu. Bu kadar kararsız ve ne istediğini bilmeyen bir kişiliğe sahip olmam beni şaşırtmıştı. Demek bu yaşıma gelmeme rağmen hala yeterince kendimi tanıyamamıştım. İçim onu aramak ateşiyle yanıyor ama gururum bunu engelliyordu. Bitap düştüm sonunda. Ama ne yaptıysam onu arayamadım. Saat 8:30'a doğru evin kapısı çalındı. Kim gelmiş olabilirdi acaba? Genellikle habersiz misafir gelmezdi bana. Zaten yaşlandıkça ziyaretçilerimin sayısında da azalma olmuştu. İlk aklıma gelen apartman kapıcısı oldu. Önce kapıyı açmak istemedim. Muhtemelen apartman sorunlarından birini iletmeye gelmiş olmalıydı. Ama bu akşam onu hiç dinleyecek halim yoktu. Boş ver, çalar çalar gider diye homurdandım içimden. Ama kapı ısrarla ve parmak zilin üzerinden çekilmeksizin bir teviye çalmaya devam edince sinirlenerek yerimden kalktım. Adama bir güzel çıkışmaya niyetliydim. Belki de gün boyu süren öfkemi kapıcıdan çıkartabilirdim. Hışımla kapıyı ardına kadar açtım. Karşımda Gül duruyordu. Gözlerim irileşti. Evin kapısına dayanacağını hiç düşünmemiştim. Ondan sonra her şey bir anda gelişti. Ne olduğumu anlayamadım. Gül durduğu yerden bir anda top gibi üzerime sıçramış, kollarını boynuma dolamış ve ateşli dudaklarıyla beni öpmeye başlamıştı. Gayri ihtiyari sendeledim. Geriye doğru birkaç adım attım. Nefes almama bile mani oluyordu ağzıma dayadığı dudakları. Öylesine ihtirasla öpüyordu ki şaşırıp kalmıştım. Onu durdurmaya, nefes almaya çalıştım, beceremedim. Sadece arkasından dairemin kapısının gürültüyle kapandığını duydum. Gül görünmeyelim diye ayağıyla kapıyı itmiş ve kapıda hızla kapanmıştı. Bir ara güçlükle dudaklarımı kurtarıp "Dur biraz" diye söylendim. Hiç oralı olmadı. Üstelik bu kez inci gibi beyaz dişleriyle alt dudağımı ısırmaya başlamıştı. Hiddetli olduğunu, canımı okuyacağını o an anladım. Ne de olsa çok gençti ve benimle rahatlıkla başa çıkıyordu. Bir kere daha "Sevgilim" diye inledim. Soluk soluğa "Sakın bana sevgilim deme" diye bağırdı. "Bu yaptığını yanına bırakacağımı mı sanıyorsun? Canını okuyacağım senin. Gül'ün gerçek yüzünü asıl şimdi öğreneceksin." "Fakat hayatım..." "Sus, konuşma. O telefonda söylediklerin için mahvedeceğim seni. Ölümlerden ölüm beğen. Artık zevkten üzerimde mi kalırsın, yoksa bir yerine heyecandan inme mi iner göreceğiz." Karşı koymayı, pişmanlığımı anlatmayı istedim ama ne mümkün. Beni itekleyerek yatak odama doğru sürüklüyordu. Artık kontrol tamamıyla onun elindeydi. Bir eliyle ensemden çekip tekrar dudaklarıma gömüldü. Bu arada boşta kalan eliyle de hızla eteğini ve külodunu aşağıya sıyırıyordu. Birden kendini sırt üstü yatağa attı. O zaman belinden aşağısının çıplaklığını ve en mahrem yerinin ortada olduğunu görüverdim. Az daha nefesim kesilecekti. Duru beyaz bir ten ve de tertemiz. Ağzından dökülen kelimeler adeta emir gibi yankılandı kulaklarımda. "Durma, öpüp yalamanı istiyorum beni. Hadi, öyle aptal aptal yüzüme bakıp durma." Zaten başka ne yapabilirdim ki? Dizlerimin üzerine çöktüm. O da bu arada ayak bileklerine düşmüş eteğinden ve külodundan kurtularak uzun bacaklarını omzuma doğru atmıştı. Bundan sonrasını anlatmayın yeşim, örf ve adetlerim mesak vermez. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki mest olmuş, adeta kendimden geçmiştim. Bu durumun ne kadar devam ettiğini kestirmem mümkün değildi. Haliyle daha fazlasını da istemiştim. Artık durmam çok zordu. Ama Gül birden omuzlarımdaki baldırlarını çekerek hızla beni göğsümden itti. Ne olduğumu anlayamadan yandaki halının üzerine yuvarlandım. "O yok. Bu kadarla yetineceksin. Anladın mı beni inatçı, keçi kafalı, yaşlı sevgilim?" Öylece kala kaldım yerde. Her zamanki şaşkın ve kararsız halimle aptal aptal yüzüne bakıyordum Gül'ün. Dirsekleri üzerinde doğruldu. Yüzü hala asık, kaşları çatıktı. "Gel buraya" dedi. "Uzan azıcık yanıma. Heyecandan kalbin duracak. Yalanda değildi hani." Süklüm püklüm yerden kalkıp yanına uzandım sırtüstü. Konuşacak dermanım kalmamıştı. Gayet masum ve yumuşak bir sesle sordu. "Yordun mu seni?" "Hayır" diyebildim güçlükle. "Hadi hadi itiraf et. Baksana nefes nefesesin." "Çok heyecanlandım da ondan." "Nasıldı ama? Nefisti değil mi? Çok hoşuna gitti mi?" Suçlu bir çocuk gibi mırıldandım. "Evet." Dönüp yüzüme baktı sırıtarak. "Hani maşallah sen de hiç fena değildin. Nereden öğrendin bu dil numaralarını? Ver elini de bak, altım sırılsıklam oldu." Onun yerine ben utanmıştım. Göstermek için tuttuğu elimi geri çektim. "Hayır, bakmak istemiyorum." "Nedenmiş o? Yoksa utandı mı benim koca bebeğim?" Kalp atışlarım hala normale dönmemişti. Bu kez ak saçlarımı eliyle dağıtmaya, çenemdeki sakalımı çekiştirmeye başladı. O çatık kaşlı hali gitmiş, şimdi yüzünü tatlı ve mutlu bir tebessüm kaplamıştı. "Nasıl ama? İntikamımı feci aldım değil mi?" diye sordu. "Ne intikamı?" Bak bir de anlamamış gibi soruyor. "Nasıl bana öyle bir telefon edebilirsin? Yok karar vermiş de beni bırakacakmış da, sana verdiğim sevgi yetersizmiş de falan filan. Şunu iyice kafana sok. Sen beni bırakamazsın ve bırakmayacaksın da. Anladın mı şimdi? Eğer aramızda bir ayrılık olursa ona da ancak ben karar verebilirim. Bunu böylece bil." "Ama Gül" diye kekeledim. "Tamam biliyorum" diye sözümü kesti. Yalanın dozunu biraz fazla kaçırdım. "Ne yapayım? Sen de her söylediğime inanıyorsun. Hala anlamıyor musun? Beni o kadarcık olsun tanımadın mı? Ben sırt çevirdiğim bir erkeğe bir daha asla dönmem. Ayrıca bu numarayı da hayatımda ilk defa sana çekiyorum. Bir zamanlar çok sevdiğim Alper bile oramı görememiştir. Sen beni ne sanıyorsun? Herkese orasını burasını öptürüp yalatan bir sokak kadını mı? Hala anlamamakta devam edersen vallahi gözünü oyarım." Yani dün yemekte anlattığın o hikayelerin tümü yalan mıydı? Ha şunu bileydin. Alper değil, onun Feriştah'ı gelse bir daha ona dönmem. O hikaye çoktan bitti. Uyan artık. A iki gözüm, o halde bu azabı bana neden çektiriyorsun? Neden beni üzmekten zevk alıyorsun? Tatlı bir kahkaha attı Gül. Bak, onu gerçekten bilmiyorum. Kıskanman hoşuma gidiyor. Yaşının verdiği olgunlukla bağdaşmayan hallerin, bana teslimiyetin, hiçbir erkeğin veremediği güçlü sevgiden zevk alıyorum. Belki de bende bir anormallik var. Çok sevenler karşısındaki aşığı üzmekten memnun olurlarmış. Belki ben de öyle biriyim. Zahir öyle, diye inledim. Barıştık mı şimdi, diye sordu. Bu defa ben onun narin parmaklarını alarak dudaklarıma götürdüm. Usul usul ve incitmekten korkarak öperken fısıldadım. Barışmak ne kelime? Zaten hiç darılmadık ki. O telefonu eder etmez çoktan pişman olmuş. Acaba sana nasıl dönebilirim diye çareler düşünmeye başlamıştım. Niye o zaman ardından hemen bir telefon daha edip pişmanım demedin? Gururumdan nar tanem. Gül şaşırmış gibi dönüp gözlerimin içine baktı. Ne tanem dedin? Tekrarladım. Nar tanem. Duyduğu benzetmeyi tartar gibi bir süre düşündü. Nar tanem ha? Bak bu hoşuma gitti. Bundan sonra bana böyle hitap et. Nar tanem de. Emrin olur kraliçem. Seni nar tanem diye çağıracağım. Sanki karşımda gerçek bir kraliçe varmış gibi ellerini öpmeye devam ettim. Öylesine değişik bir kızdı ki aşırı hayranlığımı, dikkat ve hassasiyetimi o eda ile kabul ediyordu. Hadi kalk, bana bir şeyler hazırla, açlıktan ölüyorum dedi. Bu gece dışarıya gitmek de yok. Baş başa seninle evde yemek yemek istiyorum. Toparlanmıştım artık. Nefesim, kalp atışlarım da normale dönmüştü. Doğrulup yataktan kalktım. Fakat o hala yarı çıplak haldeydi. Gözlerimi o mahrem yerinden ayıramıyordum. Şaka söylediği aşikar bir ses tonuyla homurdandı. Çevir başını başka tarafa. Kocaman adam, utanmıyor musun kutuma bakmaktan? Fakat gül. Gül deme bana. Ne çabuk unuttun? Nar tanem diyeceksin. Tamam nar tanem. Öyle diyeyim. Ama orandan gözlerimi alamıyorum ki. Şımarma hemen. Bir daha tekrarlanacağını da hiç sanma. O bir defa olur. Hem yüz verdik diye hemen astarını da istemeye kalkıştın. Öbür işi kesinlikle unut. Bakire olduğumu biliyorsun. Şaka söylüyordu muhakkak. Ama öyle ciddi ve azametli bir havası vardı ki susmaya mecbur kaldım. Hadi bakalım, şimdi tıpış tıpış git mutfağa. Sevgiline bir şeyler hazırla. Mest olmuş gibi yatak odasından çıkıp mutfağa yürüdüm. Kapının eşiğinde durup bir daha arkama baktığımda eteğini beline çekerken bana tatlı tatlı gülüyordu. Ama ne hikmetse benim kendisini daha rahat seyredebilmem için yavaş yavaş hareket ettiğini düşündüm. Onunla kaç kere yemek yemiştik ama hiçbiri bana bu kadar lezzetli gelmemiş, beni böylesine mutlu etmemişti. Gül yine o çocuksu havasına bürünmüştü. Saçma sapan konulardan konuşuyor, taklitler yapıyor. Zaman zaman şu sıralar yaşıtları arasında çok sık kullanılan, fakat benim hiç duymadığım argo kelimeler kullanıyordu. Onların ne anlama geldiğini sorduğumda da kahkahalarla gülerek açıklamalar yapıyordu bana. Haliyle neşesi bana da geçmişti. Bir başka zaman dudaklarımın bile kıpırdayamayacağı şeylerle kahkaha atarak gülüyordum. Bazı bazı anlamadığım kelimeler için de "amma da cahilsin" diye bana takılıyordu. Mutluydum. Sanki o bunalımları yaşayan adam ben değildim. Aşkın bu denli kudretli bir şey olduğuna ilk defa tanık oluyordum. Hiçbir şey umurumda değildi artık. Zaten neyin yalan, neyin gerçek olduğunu da idrak edecek havadan çıkmıştım. Bilmek de istemiyordum. Masada karşımda oturan nar tanemin varlığı saadetime yetiyordu. Bir ara onun doğallığını incelemeye takıldım. Bankada geçirdiği bir iş gününün yorgunluğunu taşıyor olmalıydı. Az evvelki öpüşmelerimizden dudaklarındaki ruj bozulmuştu. Sofra adabını aldırmadan çıplak ayaklarını boş iskemlelerden birinin üzerine uzatmıştı. Üstü bozulmuş ve mücadelemizden sonra aldırış etmeden giydiği için eteğinin belinden sarkmış halde duran bluzunun tam iliklenmemiş düğmelerinden göğüs aralıkları gözüküyordu. Şu görünümüyle dağınık, ihmalci, bakımsız, çarçabuk kadınlaşıvermiş, eti canlı bir kızdı. Darmadağınık saçları, buruşmuş bluzuna rağmen öyle cinsi bir sarıp sarmalayıcı havası vardı ki heyecanımı azaltacağına tam aksini arttırıyordu. Sanırım çekiciliği, iri siyah gözleri, hafif çıkık duran elmacık kemikleri, kendiliğinden kırmızı tatlı ve bükümlü dudakları, davetkar bakışlı yüzü, ısılı olgun vücudundan geliyordu. Bu aşırı tabiliğinden saklı niteliği gereği insanda devamlı okşamak ihtiyacı duyuruyor, hatta duyurmakla kalmıyor, açlık hissettiriyordu. Sanki o an beynimde geçenleri okumuş gibi birden ciddileşip yüzüme baktı. Ne o? Fazla hayallere dalmış gibisin. İnkara kalkışmadım. Çok cazipsin Gül dedim. Seni istiyorum. Acele etme. Belki onun da zamanı gelir. Ancak ben isteyince olur. Ne zaman ama? Bilemem artık. Şimdilik sana verdiklerimle idare edeceksin. Yaramazlık yok. Fakat nar tanem. Sus, daha ne istiyorsun? Az evvel yanımda kendinden geçmiştin. Hem bu gece eve dönmeyeceğim. Bütün bir gece koyun koyuna yatacağız. Bana sarılıp gülünün kokusunu alacaksın. Daha ne istiyorsun yaşlı domuz? Sahi mi? Bütün gece beraber miyiz? Ne sanıyorsun? Hem bir karar da ben aldım. Artık seni üzmeyeceğim. Aşırı heyecan ve üzüntü senin gibi yaşlı bir aşığa zor gelebilir. Kıyamam sana. Saf saf sordum. Beni gerçekten seviyor musun? Hala anlamadın mı? Sevmesen burada ne işin var diye karşılık verdi. Doğru ya diye geçirdim içimden. Sevmese bugünkü telefonumdan sonra niye gelecekti ki evime? Hem de ne geliş. Şirazemi şaşırtmıştı bana. Gerçi bu itirafı daha önce de yapmış, beni sevdiğini söylemişti. Ama ben bir türlü inanamamıştım. Benim gibi yaşlı bir adamın nesini seviyorsun nar tanem? Önünde boşalan tabağı hafifçe itti. Bir süre gözleri daldı. Ben de tam olarak bilmiyorum. Ama seviyorum işte. Gözlerim doldu. Mutluluktan uçacak gibiydim. Yanına gidip minnettarlığımı göstermek için ona sarıldım. Gülerek, yatak odasına kadar beni kucağında taşıyabilir misin? Dedi. O gece ne mi yaptık? Sarmaş dolaş uyuduk sadece. Tam Gül'ün istediği gibi. Şehvetten uzak ama sevgiyle dopdolu bir gece. Kollarımın arasında bir kedi uysallığı ile sokulup sabaha kadar mışıl mışıl uyudu. Ben saatlerce uyuyamadım ama ömrü hayatımın sanki en kutsal gecesini geçirdim. Kollarımı sarmaladığım kız sanki yatağımdaki mübarek bir emanetti. Işıkları söndürdükten sonra bile huşu ve hayranlığıyla seyrettim onu. Uykuya daldıktan sonraki muntazam nefesleri, kızgın Arabistan çöllerindeki vahaların serin rüzgarlarını üflüyordu yüzüme. Utanmasam o emanete tapınacaktım. Bütün manevi inanç ve ihtiyaçlarım onun eşsiz bedeninde somutlaşmıştı. Yaşamım boyunca bu hissi ilk defa tadıyordum. Gül artık benim için bir kadın değil, tapınacak ilahi bir semboldü. Ayaklarına kapanacağım, secde edeceğim ilahi bir yaratık. Onu incitemez, üzemezdim. Varlığımı onun kutsallığına borçluydum. Bana o hayat veriyor, yaşamımı o sağlıyordu. Bundan böyle ancak onun için var olacak, isteklerini mutlak riayetle mükellef olduğum biri gibi değerlendirecektim kendimi. O ne isterse katlanmaya seve seve razıydım. Kim bilir gecenin kaçında uykuya dalmıştım. Gözümü açtığımda ilahem kollarımın arasında yoktu ve yatak boştu. Hızla yatağın içinde doğruldum. Gül çoktan uyanmış ve bankadaki işine gitmişti. Giderken karyolanın başucuna iliştirdiği not hemen dikkatimi çekti. Ufak kağıt parçasına bir de not bırakmıştı. Sevgilim, seni uyandırmaya kıyamadım. Öyle güzel uyuyordun ki. Dün gece için teşekkür ederim. Huzur dolu saatler geçirdim yanında. Sen hepsinden daha farklısın. Bunu sakın unutma. İmza yerine de kağıda bastırdığı dudaklarının ruj izini bırakmıştı. Her zamanki gibi onu yanımda göremeyince mahzunluk kapladı içimi. Kendimi yeniden yatağa bıraktım. Yattığı yastığı bedenime çekip ondan kalan parfüm kokusunu içime çektim. Aslında bu parfüm değil, sevgilimin, gülümün, nar tanemin çıldırtıcı ten kokusuydu. Uyuyamadım tabii. Yastıkta sarmaş dolaş düşüncelere daldım. Aşkın bunalımlarını ilk defa tadan toy bir lise öğrencisinden farkım yoktu. Aynı sıkıntıları, aynı bunalımları yaşıyordum sanki. Bir ara hınzır diye geçirdim içimden. Taksim'deki otelde yediğimiz yemekte nasıl da kandırmıştı beni. Gerçi önceleri yalanını anlayamamış, sonra bunun bir numara olduğunu anlamıştım ama ona rağmen olayı zihnimde tekrar yaşadıkça şirazem bozulmuş ve sonunda gözüm karararak ilişkimizi sona erdirmeye bile teşebbüs etmiştim. Bu kızı gerçekten anlamakta zorluk çekiyordum. Tam bir çılgındı o. Zaman zaman sorduğum bende ne buluyorsun, neden beni seviyorsun sorularıma sinirlendiğini, bu soruları tekrarlamamdan bıktığını sezinliyordum. Lakin verdiği cevap beni tatmin etmiyordu. Olgun, anlayışlı, kamil bir erkek olmam yeterli değildi benim için. O yaştaki, deneyimsiz, hayatı yeterince yaşamamış bir kız için sıraladığı gerekçeler havada su dövmeye benziyordu. Galiba en iyisi bu konuyu fazla irdelememekti. Tabiatın değişmez kuralıydı bu. Erkek mantığı kadın ruhunun derinlik ve inceliklerini hiçbir zaman anlayamazdı. Biz erkekler hep hayatın bilinen ve değişmeyen müşehhas değerleri üzerinde fikir yürütürdük. Yataktan kalktım, kendimi dün geceden sonra zinde, formda ve sevinç içinde hissediyordum. Onu daha şimdiden özlemeye başlamıştım bile. Mutfağa geçip esaslı bir kahvaltı ettim. Bundan sonra beslenmeme de çok dikkat etmeliydim. Sağlıklı kalmaya, fazla kilolarımdan kurtulmaya mecburdum. Şayet benim yaşımdaki bir adamın 20 yaşında sevgilisi varsa, bütün bunlara ihtimam göstermesi gerekecekti. Hayatımdan memnundum. Kahvaltıdan sonra ıslık çalarak çalışma odama girdim. Kaç gündür aklımı başıma toplayıp yazılarıma devam edemiyor, kendimi işime veremiyordum. 2 saat kadar çalıştım. O süre zarfında bile bütünüyle Gül'ü aklımdan çıkaramıyordum. Bir ara arkama yaslanıp ani bir karar verdim. Ben de ona sürpriz yapacaktım. Tıpkı onun bana dün gece benim evime habersiz gelmeyle yaptığı gibi. Niyetim akşam mesaisinin bitiş saatinde çalıştığı bankanın kapısı önünde dikili verecektim. Beni karşısında görünce kim bilir ne kadar sevinecekti. Keşke sürpriz yapmak fikri aklıma hiç gelmeseydi. Keşke bankasına gitmeyi aklımın köşesinden hiç geçirmeseydim. Ama nereden bilebilirdim ki iyi niyetimin bana çok pahalıya patlayacağını? O hatayı işledim ve akşam tam 6'da çalıştığı bankanın kapısında dikildim. Ayrım 12 sonu.